Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız bugün. Ama daha çok iki film üzerinde duracağız. Daha doğrusu üç film. Bir Disney Plus'ın Atatürk dizisi var idi. Sonradan yayınlanmaktan vazgeçildi dizi olarak. Bir film olarak yayınlanacak. Onun üzerinde bir tartışma koptu Türkiye'de. Onu biraz değerlendireceğiz. Bir de Oppenheimer filmiyle Barbie filmi var. Bunlar gişe rekoru kırdı. Türkiye'deki izlenmesi ile dünyadaki izlenmesi biraz farklı. Bunun üzerinde duracağız ve daha doğrusu Türkiye'de neden böyle bir tablo çıktı dünyanın tersine olarak bunu birazcık soracağız Cemalettin Taşçı'ya. O da bize değerlendirmelerde bulunacak. Evet, istersen Atatürk filminden başlayalım. Disney
Bence öteki başlayalım çünkü Atatürk filmi uzun yani
uzun
çok
mu?
saçma.
Tamam, o zaman oradan başlayalım. Hani bizi birden son zamanda Atatürk'ü sevdirdi, hatırlattı filan kıymetli diye heyecanlandırdı. Peki Barbie, evet zaten hani çok bilinen, beklenen bir şeydi. Renkli bir filmdi. İzlenmesi normal karşılandı. Ama Ertuğrul Özkök Türkiye'de onun da izleneceğini falan düşünüyordu muhtemelen daha çok. Ama Türkiye'deki bazı şehirlerde yaptığı araştırmalarda hayır Barbie değil, Oppenheimer'ın daha çok izlendiğini, özellikle de İstanbul'da böyle olduğunu yazıyor. Yani dünyadaki gidişatta ters. Dünyada Barbie gişe rekoru kırdı. 1 milyar doların üzerine çıktı. Oppenheimer'da 420 milyon doları geçmişti Temmuz'un sonunda. Bu hafta sonu, Ağustos'un ilk haftasının sonunda da 500 milyon dolarlık kar olarak, kazanç olarak geçmiş olacak diye bekleniyor.
Evet, Ertuğrul Özkök bu bütün dünyada Barbie daha çok izlenirken Türkiye'de Oppenheimer'ın daha çok izlenmesi ne manaya geliyor diye böyle yine küçük göstergelerden büyük çıkarımlar yapmaya teşebbüs etmeden önce ben bunu not almıştım. Bu hafta biz bunu konuşalım çok eğlenceli olabilir diye. Ama yani sadece o değil. Barbie filmi önce izleyicilere şunu söyleyelim. Galiba sen de ben seyretmedim yani
Ben
filmlerin
de
ikisini de
seyrettim.
izlemedim.
Evet.
Yani filmler üzerine konuşmayacağız ama filmler üzerine çıkan tartışmalar çok üzerine konuşulmayı hak edecek kadar cazip ve renkli yani. Dolayısıyla hani hem iki filmin izlenme oranlarının arasındaki fark üzerine konuşalım hem de iki filmin tetiklediği tartışmalar yani birisi Barbie bebek bunun tarihçesi, kültürel manası işte dünyadaki yeni emperyalizmin aracı olarak rolü vesaire tartışmaları bir tarafta, bir tarafta da Oppenheimer filminin tetiklediği Oppenheimer denince akla ilk geliyor olan atom bombası ve işte o atom bombasının atılması sürecinde yaşananlar vesaire. Oppenheimer filminde konu edildiğini anladığımız bombanın atılmasından sonra Birleşik Devletler'de yaşananlar hakkında biraz konuşalım. Bunlar hakkında konuşulanlar hakkında biraz konuşalım
Film
bence
değil,
yani.
film değil ama filmin tetiklediği tartışmalar ve konuşmalar üzerine değerlendirelim istiyorsun. Evet.
Evet. Bizim hakkımızda çok şey söylüyor olduğunu, biz derken sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil yani dünyadaki tırnak içinde entelijansiya hakkında çok şey söylüyor olduğunu düşünüyorum. Hepsini aklımdan geçmiş olanların hepsini burada şimdi hatırlayıp da söyleyebilecek durumda değilim ama ne çıkarsa bahtımıza yani. Önce bu izlenme oranları arasındaki farka bir bakalım. Evet yani bütün dünyada senin de işaret ettiğin gibi Barbie Oppenheimer'ı aynı hafta vizyona girdiler ve evet bunlar vizyona girmeden önce bunların yapacakları hasılat hakkında bir tartışma başlamıştı zaten. Yani hangisi daha çok hasılat yapacak tartışması daha filmler vizyona girmeden başlamıştı. Ve işte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Barbie'nin pembe rengi yani filme damgasını vurmuş olan pembe renk gerçekten filmden trailerlar veya işte fotoğraflarda falan görüyorsun yani cırtlak bir Barbie pembesi her şey öyle yani. Benim de en rahatsız olduğum renklerden biridir. Filme gidecek olursam, sinemada izlemeye gidecek olursam nasıl katlanacağım bilmiyorum yani. Öte taraftan da Nolan'ın kendi şahsi tercihi itibariyle şey siyah. Oppenheimer çok siyah zaten. Konusu da çok siyah. Koyu gri yani. Bir film ve işte pembe mi, koyu gri mi filan üzerinden çok tartışmalar daha filmler vizyona girmeden başmış idi. Ve böyle bir tartışma başlayınca bende oluşan beklenti de biraz böyle hani at başı bir gişe olacak idi. Ama öyle olmadı senin dediğin gibi. Yani iki hafta içinde şey Barbie ikiye katladı
Evet, açtı.
dünya genelinde Oppenheimer'ı. Şimdi ama Türkiye'de tablo böyle olmadı. Ve tırnak içinde entelektüel bir perspektiften bakacak olursak bir tür soap opera, bir işte böyle pop kültürün yeniden inşası gibi bir şey olarak görünebilecek olan daha light, daha işte pembe bir filme karşı Türkiye'de koyu gri, siyah bir filmin tercih edilmesi işte acaba ne tür sonuçlar çıkartabilir Türkiye hakkında filan diye düşünülebilir. Yani bütün dünya bir tarafa gidiyor iken tersine gitmese, yani benzer bir durum dünyada da olsa belki o kadar da çok düşünmeyeceğiz üzerinde, ama şimdi burada ekstra bir durum var ve işte ilk akla geliyor olan ne, yani bak gördüğünüz gibi işte bütün dünya böyle sululuk peşindeyken Türkler çok daha ciddi dünyanın gerçekleri hakkında düşünmeyi ve işte öğrenmeyi ve düşünmeyi gerektiriyor olan bir filmi tercih ediyorlar. Demek ki işte biz çok aslında zannedildiği gibi bir toplum değiliz.
Buradan yola çıkarak Türkiye yüzyılı başlıyor diyebiliriz gerçekten.
Evet.
Ciddi işlerle meşgul.
Ciddi işlerle meşgul olan bir milletiz. Denir. Yani ilk ayda akla bunun gelmesi gerekir. Gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü bunu söylemesi gerekenlerin Türkiye'ye sövmek gibi bir alışkanlıkları var. Yani bunun tersi olsa, tam tersi olsa neler söylenebileceğini tahmin edebiliriz değil mi Türkiye'de? Yani bütün dünyada siyah film, Oppenheimer, Barbie'yi ikiye katlamış olsa ama Türkiye sinemalarında tersi olsa, Barbie daha çok kişi yapsa, ekşi sözlükte, Twitter'da, efendim işte şurada burada ve köşe yazılarında işte biz bundan adam olmuyoruz, böyle de adi bir milletiz, millet ne kadar ciddi işlerle meşgul, millet aya gidiyor, biz burada hala işte Barbie'nin pembe hayallerinin peşindeyiz filan deneceğinde hemfikiriz değil mi? Yani bunda bir tereddüdümüz yok.
Evet.
Yani bunun benzerleri her vesileyle, her fırsatta defaatle söylendi. Ama şimdi böyle ağzımız doldura doldura ya dünya salak bir yere doğru gidiyor. Biz Türkler, Türkiye'de yaşayanlar ciddi işlerle meşgulüz demek pek öyle kolay değil yani. Aynı ağızların bunu söylemesi, aynı akıl yürütmeyi farklı data setlerine uygulaması mümkün görünmüyor. Pek de öyle söyleyemiyorlar zaten. Söylenmesi de, yani ötekisinin söylenmesi yanlış olurdu. Bunun söylenmesi de yanlış bana göre. Bu kadar küçük örneklerden böyle çıkarımlar yapmak yanlış yani, bana kalırsa. Ama evet, yani burada bir fark var. Yani şöyle yorumlasak, yani dünya sıkıntılı, yani Covid'den itibaren sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve işte bu sürecin yarattığı ruh halinden kurtulmak için önüne gelen bir fırsat olarak Barbie'yi değerlendirdi. İşte pembe bir dünyaya doğru hiç değilse birkaç saatliğine yelken açmayı tercih etti insanlar. Öyle içlerini biraz daha karartacak bir Oppenheimer yerine bunu daha çok tercih ettiler desek, yani en çok iç kararmış olan biziz. Bizim böyle bir şey yapmamız gerekirdi. Muhtemelen burada olay bunlarla alakasız. Barbie kültürü Türkiye'de muhtemelen dünya genelindekine kıyasla daha zayıf bir kültür. Yani daha az mana taşıyan bir kültür. Yani Barbie ne manaya geliyor hakkında bugüne kadar hiç düşünmemişiz yani. Kız çocuğu olmayanlar zaten Barbie bilmiyor.
Bilmez.
Yani ben biliyorum. Ben biliyorum Barbie'nin ne menem bir şey olduğunu, ama üzerine böyle çok kafa yormuşluğum falan yoksa sahiden anlamadığım bir şey. Yani kızım neden bu kadar Barbie'ye meraklı, anlamadığım bir şeydi ve bir süre didikledikten sonra kendi kendime artık buna bir cevap vereyim dediğim noktada, yani arkadaşları onu tercih ediyor, o yüzden kızım da öyle sonucuna varmışım. Hala da bilmiyorum yani esasen o Barbie bebek tercihinin sebeplerini bilmiyorum. Yani bütün bebeklerle diğer bütün oyuncaklarına tercih ettiği bir oyuncaktı. Ama sonuçta bu olay şehirli, belli bir gelir seviyesinin üstünde olan ve kız çocuğu olan ailelerle sınırlı bir bilgi yani. Dolayısıyla şimdi Barbie filmi çıktığında muhtemelen Birleşik Devletler'deki veya Avrupa'da, Batı Avrupa'daki kadar bir şeylere dokunmadı Türkiye'de. Bir ihtimal bundan kaynaklanıyor olabilir. Oppenheimer öyle değil yani. Oppenheimer bilmiyor olsam bile, ne menem bir adamdır, bilmiyor olsam bile, yani işte film vizyona girmeden öğrendiği ki atom bombasının babası. Yani atom bombası da ciddi bir şey yani. Ya bu adam nasıl bir adammış diye merak edilmesi bütün dünya kadar Türkiye'de de mümkün. Dolayısıyla belki bir ihtimal böyle bir farktan kaynaklandı. Yani birisinin kültürel olarak Türkiye'de o kadar Batı Avrupa ve Birleşik Devletler'deki kadar çok bir mana taşımaması, ötekisinin ise bütün dünyada olduğu kadar mana taşımasından kaynaklanan bir şey oldu. Bu iki izlenme oranları arasındaki fark hakkında daha çok söyleyebileceğim bir şey yok. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
Yani belki şöyle muazzam bir teori de geliştirilebilir. Demek ki Batı kültürü Türk toplumu üzerinde zannedildiği kadar etkili olmuyor, benimsemiyor. İşte Barbie izlenmediği için. Halbuki Batı'da ne herkes benimsemiş, izlemiş. Bizde de bir damar var ama buna rağmen çok fazla izlenmemiş. Demek ki Batı kültürü Türkiye üzerinde etkili olmuyor. Buradan hareketle Türkiye kendi kültürünü demek ki dünyaya yayabilir gibi parlak bir sonuca da varabiliriz. Yani Türkiye yüzyılı dediğimiz yeni döneme başlangıç yaparken bir yüzyıl olacaksa onun kültürü de olacaktır. Dolayısıyla Türkiye bir kültür ihracına da
Türkiye'nin kültür ihracı mevzuna şeyde gelelim. Disney
yönelebilir.
Plus hikayesine gelelim.
Evet.
Ama yani sonuçta dünyadaki kültürel herhangi bir şeyin Birleşik Devletler veya Batı Avrupa'dan kaynaklanan bir şeyin bu ikisinin arasında veya bu o coğrafyadaki toplumlar arasındaki difüzyonu kadar kolay değil zaten Türkiye'ye difüze olması. Yani hiçbir şey için bu o kadar kolay değil. Yani Türkiye'de kültürel bir takım barikatlar var zaten. Yani en batılı olanda bile var o barikatlar. Dolayısıyla yani sadece Barbie ile ilgili değil yani. Filtre kahve tüketimi Türkiye'de katladığı kendisini bilmem kaça ama bilmiyorum elimde istatistik yok ama zannediyorum hala mesela Batı Avrupa'da kişi başına tüketilen filtre kahve ile Türkiye'deki arasında Türkiye'nin aleyhine olağanüstü bir fark vardır. Benzer bir şey birada vardı hala vardır yani. Benzer bir şey işte spor ayakkabı da vardır vesaire yani Türkiye'de yani en şehirli nüfusta bile o batı kaynaklı bir şeylerin tüketim nesnelerinin difüzyonu nispi olarak yavaş.
Yani en batılı gibi gözüken, liberal gözüken rakı tüketicileri, içki tüketicileri mesela biraya yenilmedi Türkiye'de. Rakı hala birinci tüketim maddesi o kesimde.
Şarap bile
Yani.
yani ki köken itibariyle yani eğer yüzlerce yıllık bir geçmişe gidilecek olursa özü itibariyle buralı olan bir şey bile rakı karşısında dik duramıyor yani viski vesaire falan zaten hiç. Ya yani batıyla kıyaslanmayacak kadar daha önce bunları konuşmuştuk şampanya bu mevzu üzerinden yani batıyla kıyaslanmayacak kadar geri yani bunlar rakının olağanüstü bir hegemonyası var yani Türkiye'de. Dolayısıyla evet yani böyle kültürel barikatlar var ya Türkiye farklı bir yer. Şimdi ama beni asıl ilgilendiriyor olan yani bu Barney filmi gösterime girip de işte dolaşmaya başlayınca bizim karanlıklarda yaşamaya alışmış entelijansiyamızda birdenbire böyle bir yeniden şey başladı yani. Derin anlamlar çıkartma yarışı başladı ve işte kadın yazmış yani kadın yazmış yazarken de anlatıyor kendisi işte hiçbir bebeğini saklamamış ama Barbie'lerin geçmişe dair hiçbir şeyini saklamıyormuş ama Barbie'lerini hala saklıyormuş filandan başlıyor yani kadın. Sonra Barbie'nin kapitalizmin bir silahı olarak falanlara geliyor şimdi. Yani Barbie nasıl kapitalizmin bir silahı oluyor sorusunun cevabı yok. Çünkü bu kapitalizm denen tantana, neoliberalizm denen tantana vesaire herhangi bir yerde dile getiriliyor ise bu lafı edenlerin bir alternatiften söz etme yükümlülükleri yok. Neden yoksa bilmiyorum yani. Ve bu Barbie ile kapitalizm arasındaki ilişki nereden kuruluyor onu da bilmiyorum. Benim hepimizin büyük anneleri muhtemelen eğer yetişkin yaşlarına kadar insanların yaşamışlarsa onlara bir şekilde anlatmışlardır ki işte onların halaları, teyzeleri samandan bebek yapmıştı veya işte daha şeyse bezden bebek yapmıştı filan falan o bebek oyunluğunu, o bebeğini vesaire böyle özlemle anlatır yani. Anlattı bana büyük annelerim yani.
Ben biliyorum, ben kendi çocukluğumda biliyorum yani Kadıköy'deki kız çocukları evet bez bebeklerle oynarlardı.
Hadi şimdi senin çocukluğunda iyi kötü kapitalizm vardı yani. Bizim büyük annelerimizin
Yok.
çocukluğunda kapitalizm yoktu. Ve kızlar bebekle oynuyorlardı. Sonra evet piyasa için bir şeyler üretilmeye başladığında yani evde üretiliyor olan şeyler piyasa için üretilmeye yani ekmek ne kadar kapitalizmin ürünü ise biz ekmeği bundan 100 yıl öncesine kadar biz derken dünyadaki nüfusun o dönemdeki nüfusun %90'lık ekmeği kendisi yapıyor. Bugün ekmeğini kendisi yapan %1 yoktur. Hepimiz gidip fırından alıyoruz. Yani bu şimdi ne kadar kapitalizmin bir oyunu ise yani bez bebeğin evde yapılmış olan bez bebeğin yerine oyuncak bebek yapılması o kadar kapitalizmin ürünüdür. Ve bunun son derece makul bir sebebi var. Yani evde ekmek yapmanın ekonomisi iş bölümü sebebiyle sürdürülebilir bir şey değil kardeşim ya. Yani ekonomik değil, iktisadi bir şey değil ya. Benzer şekilde piyasa için bebek üretenlerden bebek satın almak da daha iktisadi. Bu kadar basit bir gerekçesi var bu işin. Böyle kapitalizm dediğiniz eğer buysa, yani biz her şeyi evde üretelim ise siz hayatta kalamazsınız. Böyle bir dünya yok. Hele ki şimdiki böyle kitle üretimi, otomasyon çağında, kitle üretim çağında senin evde bir bebek için ayıracağın kaynakla adam fabrikada 1000 tane bebek üretiyor yani. Şimdi Barbie bebek ama bütün bunların dışında tuhaf bir şey. Yani benim de kızımda olaya bakarken yani yadırgamama sebep olan şey oydu. Yani o güne kadar oynanan şeyler bebekti. Bu bir genç kız. Barbie bir genç kız yani. Bebek değil. Dolayısıyla yani hani daha önce bir bebeğe annelik yapma güdüsünün vesaire bir yani biyolojik kökenini bulup filan bunlar açıklayabilir idik. Ama şimdi yani bir genç kızla oynamak çok anlaşılır görünmüyor. Bana hala anlaşılır görünmüyor yani. İşaret ettiğim gibi. Ama yani bir moda olarak bunu kendimce yorumlamış idim. Hala anlamış değilim ama. Şimdi ama bunun ötesinde o Barbie kendisi bir endüstri doğurdu. Üzerinde sayısız tartışma oldu. Yok işte kusursuz bir bedene sahip olan vesaire filan falan bir şeye özendiriyor insanları, genç kızları, çocukları, işte oradan kendileri kusurlu olduğu için eksiklik hissediyorlar vesaire gibi hassasiyetler türetildi. Barbie endüstrisi buna muhtelif biçimlerde cevap verdi. Barbie bedenleri çeşitlendi, renkleri çeşitlendi, siyahi Barbie'ler oldu vesaire falan. Ve bütün bunlar bana yani işte şimdi geldiğimiz bu politik doğruculuk cenderesinin içinden bakıldığında aa bak biz de o tarihlerde başlamışız zırvalamaya duygusunu getiriyor yani. Ve o bu zırvalama devam ediyor. Yani böyle Barbie bebek üzerinden böyle akla sığmayacak geyikler bu film vesilesiyle yeniden ortaya döküldü ve sahiden dünya entelijansiyasının sefaleti hakkında çok ciddi bir gösterge oldu bu. Barbie bebek net toplamda bir sınai ürün ve benim kızım onu talep etti. Etmeseydi batacaktı. Benim kızıma yönelik sayısız ürün üretildi. Bunların çoğunu benim kızım tüketmek istemedi ve onlar battılar. Ama Barbie bir şeye temas etmiş. Neye temas ettiği üzerine kafa yormak ilginç olabilir. Kafa yormadan kapitalizmin oyunu dediğiniz zaman kapitalizm ne oyunlar çevirdi? Hepsi battı yani.
Yani her sürülen mal etkili olmuyor tabii doğal olarak. Evet. Burada bir seçicilik var. O da bir şey karşılık geliyor dediğin gibi. Yani bu belki hani diğer oyuncakların hep bebek olmasına bir reaksiyon da olabilir. Ha yeni bir şey çıktı ona tutunmak da olabilir. Ama onu da aşan başka şeyler var belli ki.
Evet yani çok kestirme böyle işte insanlığı aşağılayacak. Böyle işte vay efendim kusursuz insan talep ediliyor da falan gibi böyle akla ilk gelen şeyleri fikir diye ortaya pisleyip durmak demek ki daha önceden başlamış, şimdilerde çok yoğunlaşmış gibi görünüyor. Bu kızların bebekle oynaması, oğlanların da silahla oynaması mevzu ben yetişirken çok baskın bir şeydi ve ben de pek akıllı bir adam olmadığından evet bu oğlan kısmı silahla oynadığı için şiddet artıyor dünyada bu filan derdindeydim ve ilk yeğenlerim hep oğlan doğdular. Onlara oyuncak almaya gittiğim zaman yani beraber oyuncak almaya onların gözleri hep işte kılıçlarda, tüfeklerde falan oluyordu ve ben onları otomobillere, şunlara, bunlara yönlendiriyor idim. Ama tabii ki anneleri babaları benim kadar kararlı duramıyor oldukları için bana aldıramadıkları silahları onlara aldırıyorlardı. Ve çok akıllı çocuklar oldukları için de benden daha akıllı oldukları için de ben onları ziyarete gittiğimde o silahları saklıyorlardı veya benim olduğum bir yere geldiklerinde de silahlarıyla gelmiyorlardı. Ben önce bir şey yapıp sonra bunun sebeplerini araştıran bir aptal olarak ya ben niye böyle yapıyorum ve bu yani bu burada bir tuhaflık var diye sonradan kendimce eşelemeye başladım. Ve yani bu çok evrensel bir şey. Yani nasıl benim büyük annem bebekle oynamış ise büyük babam da besbelli silahla oynamış. Yani. Ve bunun bir dizi biyolojik kökü olduğu ortaya çıktı. Burada işaret etmeye çalıştığım şey şu. Daha kapitalizm yokken bu sosyal cinsel roller varmış. Ve oyuncaklar bu rollerin bir simgelerinden bir tanesi. O yani o rolleri hem yeniden üreten hem de o rolleri görebileceğimiz, baktığımız zaman o rolleri verebileceğimiz şeyler. Ve bunun kapitalizmle bir alakası yok dediğim gibi. Kapitalizmden çok önce varmış. Ama yani tamam kapitalizmle alakası yok ama erkek egemen bir toplumsal algıyla alakası vardır diyebilir miyiz? Teorik olarak diyebiliriz. Eğer bunun biyolojik köklerini bulmasak, yani henüz sosyalleşme fırsatı bulamamış olan çocuklarda, bebeklerde bu yönelimleri bulmasak, o zaman diyebilirdik ki yani bu erkek egemen toplumun insanlara işte dayattığı bir rol dağılımı ve bununla mücadele edilmesi meşrudur diyebilirdik. Ama şimdi görünen tablo, şimdiki araştırmalardan görünen tablo benim gördüğüm kadarıyla hikayenin pek öyle olmadığı. Yani çok bebek yaşta henüz sosyalleşmemiş olan bebekleri bir araya getirdiğimizde, sosyalleştirdiğimizde görünen pattern şöyle bir şey yani. Kızlar ve oğlanlar ayrılıyorlar bir kere. Yani küçük yaştaki kızlar, küçük yaştaki oğlanlarla, küçük yaştaki oğlanlarla, küçük yaştaki kızlarla oynamaktan pek hoşlanmıyorlar. Birincisi bu. İkincisi kızlar genel olarak işbirliği gerektiren oyunlar kuruyorlar. Oğlanlar rekabet gerektiren oyunlar kuruyorlar. Yani bu da çok evrensel bir şey. Çok deneyle gösterilmiş bir şey. Ve oğlanlarda da çok şiddet var. Kız oyunlarında o kadar şiddet yok. Yetiştiği zaman, insanlar yetiştiği zaman olay böyle seyretmiyor yani. Kadınlar pekala erkekler kadar ve hatta onlardan daha kıyıcı bir şiddet sergileyebiliyorlar. Belki bu şiddet işte tokat atmak veya bıçak çekmek gibi olmuyor ama yani karşıdakinin hemcinsinin canını bir erkeğin hemcinsinin canını yakmasından çok daha fena halde yakabiliyorlar. Yani. Ve bunu yaparken de benim tanıdığım birçok kadın için bunu söyleyebilirim. Bunu yaparken de hiç vicdan azabı falan ya da bir suçluluk da duymuyorlar. Dolayısıyla yani bu hikayeleri değerlendirirken bence biraz işin biyolojik köklerine bakılması gerekiyor. Yani bu toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz ve evet sıkıntılı çok yan ürünü olan şeylerle bir mücadele yapılması gerekiyor olabilir ama bu mücadelenin bu biyolojik kökleri hesaba katarak yapılması gerekiyor. Öyle üstten kapitalizmin, neoliberalizmin oyunları vesaire falan demenin bir manası, bir faydası yok. Ve bir manası, bir faydası olmadığını bunları söyleyenler de biliyorlar. Artık bu sonuca vardım yani. Sadece bir bunlar sinyal yani. Bak ben sizdenim. Biz aynı taraftayız. Sinyali veriliyor yani. Ve böyle karşılıklı hayranlaşılıyor. Başkaları aşağılanıyor ve bir tatmin yaratılıyor. Böyle gidiliyor yani. Şimdi Oppenheimer'a gelin. Bu konuda senin söyleyeceğin bir şeyler varsa bilmiyorum.
Yok, devam edebiliriz.
Oppenheimer'a gelelim. Yani işte Oppenheimer melek miydi, şeytan mıydı vesaire falan filan gibi bir takım tartışmalar yürütüyor. Bak hani Oppenheimer bir insandı. Yani melek veya şeytan değildi. İçinde bir melek ve bir şeytanı barındırıyor olan hepimiz gibi bir insandı. Sonuçta benim bildiğim kadarıyla, ya ben Oppenheimer hakkında öğrendiklerimi nereden öğrendim diye soracak olursan iki tane bu oyunun içinde yani Oppenheimer filminde anlatıldığını anladığım oyunun içinde çok önemli roller oynamış iki tane adamın hatıratından öğrendim. Bir tanesi bu Leslie Howard'ın yani Oppenheimer projesinin asıl patronu, devlet adına patronu olan askerin hatıratı Now It Can Be Told başlığıyla yani artık anlatılabilir başlığıyla böyle kendi başına anlamlı bir başlık kitabın başlığı. Onun hatıratı da bir de bu Oppenheimer'la itişip kakışmış hidrojen bombasını sonradan yapmış hidrojen bombasının babası olarak biliniyor olan Edward Teller'ın Memoirs Hatıralar diye adlandırdığı kitabından Oppenheimer'ı tanıdım. Ve tahmin edebileceğin gibi işte Leslie Groves Oppenheimer hakkında daha ayakları yere basan, ona iyilik veya kötülük yakıştırmayan ama işte neden ona ihtiyaç duyduğunu ve onun ne kadar önemli işler başardığını anlatan bir anlatı var. Yani onun kitabı, onun hatıratında Oppenheimer hakkında. Ötekisinde alttan alta yani işte benim kariyerimi mahvetmek için çok uğraşmış adi bir adam ama yani işte laf arasında da öyle iltifatlarını da esirgemeden ama ana hatları itibariyle biz de Oppenheimer hakkında sadece Teller'ın kariyerini baltalamaya çalışmış bir adam değil de aynı zamanda da ufku dar yani işte orada hidrojen bombasının yapılması gerektiğini idrak edememiş bir vizyonsuz yani Oppenheimer anlatıyor. Yani Oppenheimer bu anlatılardan benim çıkardığım kadarıyla yani Oppenheimer çok önemli bir fizikçi ama neden olayın bilimsel grubunun başında. Yani bir kere onu seçen zaten Leslie Groves ve bu anlamda onu seçerken de bir takım eleştirilere göğüs gelmesi de gerekmiş. Adamın seçme kaygılarından başında gelen adam çok karizmatik. Bir yönetici arıyor adam, bir bilim insanı değil yani. Ama bilim insanlarının dilini konuşabilecek bir yönetici arıyor ve bu iş için uygun olduğuna hükmediyor. Bir de yani sonuçta elinde öyle çok fazla seçenek yok ki. Yani o tarihlerde Birleşik Devletler'de bu konuda yani tam olarak bilmiyorum. Manhattan Projesi'nde çalışan bilim insanlarının kahir ekseriyeti Avrupalı. Yani içlerinde tek tük Birleşik Devletlerli var yani. Köken itibariyle.
Zaten çoğu Avrupa'dan o dönemde köken itibariyle Avrupa'dan geldiklerinden normal yani.
Evet, sonuçta Avrupa'nın tepesine atmak için bir bomba yapmak üzere bir proje yapıyorsun. Yani adamların yarı yolda sapacaklarından, efendim satın alınabileceklerinden falan korkarsın. Yani yerli ve milli bir unsur gerekir böyle bir projede. Ve benim anladığım kadarıyla, teferruatını çok da iyi bilmiyorum, bu konuda yani zaten Oppenheimer'ın çok fazla seçeneği yok. Ve adamın sahiden de çok zor bir projeyi çok yüksek bir performansla yürüttüğü anlaşılıyor. Hakkını yememek gerekiyor. Leslie Groves sonrasında, Leslie Groves hakkında yazılanlara da bakılacak olursa, Leslie Groves da imkansız bir işi başarıyor yani bu projede. Ve proje sonrasında, proje tamamlandıktan sonra, evet yani bu işi yapmış olan insanlardan Leslie Groves, yani tamam kardeşim, devlet bize bir vazife verdi, üstümüze düşeni yaptık, bunun saçma sapan insani sonuçları olabilir. O benim sorumluluğum değil. Ben üstüme düşeni yaptım. Bana verilen görevi bir hakkın yerine getirdim edasında. Fakat Oppenheimer bir bilim insanı olarak yani o kadar serin kanlı duramamış. Bu bombanın atılmasına mani olmak da dahil olmak üzere, sonrasında bu çalışmaların yürütülmesine mani olmak ve sonrasında bunun Birleşik Devletleri tekelinde kalmasına mani olmak konusunda bir hassasiyet geliştirmiş. Yani şimdi buradan bakıp, böyle o savaşın şartlarını yaşamadan buradan bakıp, kardeşim sen nasıl böyle bir şeye cüret edersin filan diye adamı yargılamak o kadar absürt görünüyor ki yani. Ya sen o savaşın ortasında olsan ve ölüm kalım savaşı yani bu. Böyle bir proje yapılacak.
Bir yandan da şu merak da vardır bir bilim insanında. Gerçekten bu bizim varsaydığımız etkiyi gösterir mi? Öyle bir dürtü de olması gerekir muhtemelen.
Tabii yani ilaveten de zaten de bilmiyorsun bunu ne sonuç doğuracağını vesaire. Sonra bunları bir de dolandırmışlar yani. Biz bu bombayı atmadan önce Japonlar sığınaklarına gidecekler. Zaten 100 bin kişi ölmeyecek, 30 bin kişi ölecek falan gibi bir geyik de dolaşmış ortada anladığım kadarıyla. Ama yani sahiden de bu işleri yapıyor iken sonuçları hakkında hiçbir bilgi yok ve bilim böyle bir şeydir yani. Muazzam bir inerşiyayla başladığın zaman bu iş. Şimdi peşinden sürüklenirsin. Olağanüstü bir kaynakta transfer edilmiş. Bu işi yapman gerekiyor. Dolayısıyla şimdi vay bunu nasıl yaparsın diye adama bugünden yargı dağıtmak bana zırva ötesi görünüyor ama dağıtılıyor yani, ne diyeyim. Oppenheimer hakkında söyleyeceklerim de bunlardır. Buradan istersen Disney Plus'a geçelim.
Evet, Atatürk filmine geçebiliriz yavaşça. Disney Plus'ın bir dizi halinde çekmeyi planladığı ama sonradan vazgeçtiği. Sadece ondan değil, aslında pek çok yapımdan vazgeçti. Çünkü Türkiye'den çekilme kararı aldılar. O yüzden onun üzerine de büyük bir tartışma çıktı. Ve sonuçta yine de fatura Ermenilere kesilmiş oldu. Ermeni diasporası bunun yayınlanmasını istemediği için Disney Plus'ta dizi yapmaktan vazgeçmiş. Fox TV bunu 29 Ekim'de yayınlayacakmış Türkiye olarak, Türkiye'deki Fox TV diye bir tartışma sürüyor.
Şimdi Oppenheimer ve Barbie hakkındaki tartışmalar bütün dünyanın sığlığını, bütün dünyadaki sığlığı gösteriyor. Yani Oppenheimer ve Barbie, yani filmlerden söz etmiyorum, Oppenheimer'ın şahsından ve Barbie bebekten söz ediyorum, dünyayı değiştirmiş olan şeylerin ikisi. Bunlar hakkında bir takım tartışmaların olması dünyada kendisine özellikle demokrat diyen kesimlerin ne kadar, yani sol demokrat diyen kesimlerin ne kadar absürt bir noktaya doğru savrulduklarını gösteriyor yani benim açımdan. Buna mukabil bu Disney Plus'ın yaptığı iş çerçevesindeki tartışma bir ucuyla evet bu uluslararası sistemin ne kadar sığlaştığının bir göstergesi ama ağırlıklı olarak bizim ne kadar ahmak olduğumuzun gösteren bir şey olarak çok dikkat çekici. Anlaşılan o ki Disney Plus'ın sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok yerinden çekiliyor olması, yani iktisadi olarak bir yeniden yapılanma İktisadi verilerin sonucu olarak bir yeniden yapılanma içine girdiği vesaire filan bir yana, anlaşılan o ki Anka diye mi okunacak bilmiyorum, bu Birleşik Devletler'deki Ermeni diasporasının lobi kuruluşu bu işe müdahil oldu. Yani böyle bakınca ya kardeşim, ne kadar ahmakça bir şey mi? Yayınlansa bu kadar çok yankı yaratmayacaktı ve bu kadar tırnak içinde Türkiye'yi Ermenilere karşı birleştirmeyecekti. Birincisi bu. İkincisi, yani Türkiye bir biçimde kendi Ermenileriyle ve Ermenistan'la yumuşamaya çalışıyor. İşte bu Ermenilerin lehine olacak olan bir şey gibi görünüyor iken bunu baltalamak, eğer kasıt bu değilse, yani Paşinyan'ı köşeye sıkıştırmak değilse, ki olabilir. Oradan bakınca da ahmakça ve yani nitekim de bu tartışmaya işte Türkiye Ermenileri adına konuşanlar açıkça Ermeni diasporasının karşısında tutum alarak konuştular. Böyle bakınca çok acıklı bir şey var. Yani sansürden medet umuyor olan bir araya gelmişler bir medeniyetin temsilcileri olma iddiasında olan insanlar Birleşik Devletler'de bir araya gelmişler, bir teşkilat kurmuşlar ve sansürden medet umuyorlar. Disney Plus'ın kararında bunun ne kadar müessir olduğunu bilmeyebiliriz ama onların bu pozisyona aldıklarını biliyoruz yani. Bu çok salakça bir şey. Burada tabii şu sorular da arka arkaya dizilmesi gerekiyor. Yani bunlar aslında Birleşik Devletler'deki Ermeni topluluğunu veya dünya Ermenilerinin menfaatlerini ne ölçüde temsil ediyorlar? Bunlar nasıl zuhur ediyorlar? Yani bizim günümüzdeki sendikalar gibi, yani aslında işçi haklarını temsil etmekten çok sendika yönetiminin hakkı, menfaatlerini, zenginliğini garanti etmek üzere olan bir şeyler mi? Bunları da düşünmemiz ve işte bu temsil probleminin nasıl çözüleceği üzerine kafa yormamız gerektiğini gösteriyor.
Ve Ermeni meselesinde ve diaspora konusunda bir tartışılan bir konu var öteden beri. Ermeni diasporası Ermenistan'da yaşayan Ermeni politikalarıyla genellikle ters düşüyor. Onların karşısında yani bir bütünlük yok deniliyor daima. Burada Paşinyan batıcı bir lider olarak geldi. Ama sonradan Batılıların hoşuna gitmedi galiba. Onların işine gelmeyecek bir takım şeyler yaptı. Paşinyan'ı zor durumda bırakmanın ötesinde burada siyaseten bu karşılık olduğunu zannetmiyorum. Evet, bu çıkışlarıyla eğer Paşinyan zor durumda kalıyor ise bunu hedeflemişlerdir. Çünkü Paşinyan'ın bir şeyleri çözmesini, daha doğrusu diasporadaki Ermenilerin içeride bir sorunun çözülüyor olmasından hiç memnun kalmadıkları söyleniyor öteden beri.
Yani benzeri bir durum, yani Türkiye'de Kürt nüfus ile PKK'nın arasında da böyle bir
Bir var.
makas giderek açıldı. Tabii ki Türkiye'deki Kürt nüfus PKK'dan, Ermenilerin diasporadan vazgeçmesi kadar kolay vazgeçebilecek durumda değil, özel şartlar sebebiyle, ama yani böyle bir temsil problemi oluyor ve böyle kendi başına bir yerlerde zuhur etmiş olan bir takım özneler çok büyük toplulukların istikballerini vesaireyi etkileyebiliyorlar. Bu sıkıntılı bir durum yani. Bu piyasadan kaynaklanmıyor. Bak, burada piyasa bozuluyor. Türkiye'deki Kürtlere veya işte Ermenistan'daki Ermenilere bir söz hakkı düşmüyor yani. Onların tercihleri tayin edici olmuyor.
Evet.
Dolayısıyla piyasa bozulduğu için bizim başımız belaya giriyor
Şu aşamada
yani.
Ermenistan'da çok ciddi bir çözüm noktasında bir görüşmeler yapılıyor. Hem Azerbaycan Ermenistan arasında hem Rusya Ermenistan ve Azerbaycan Rusya arasında. Bu kritik bir şey. Diaspora istemiyor bu çözümü. Burada bir şey var. Bu tartışma biraz bundan alevlenmiş de olabilir siyaseten.
Bizim sınırlarımızı işte üçüncü ülkelerin vatandaşlarını açmak gibi anlaşmalar yapılacak. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Azerbaycan'ın taleplerini yumuşatıcı bir pozisyon almaya çalışıyor idi vesaire filan falan. Yani bunlar da giderek zorlaştı bütün bu hikayeyle birlikte. Ama yani bu dünya genelindeki işin zırvalığını gösteriyor. Yani bu böyle bir genel olarak bir temsil problemimiz var. O temsil probleminin bir özel hali olarak görünüyor. Ve ilaveten de böyle sansürden medet umuyor. Gerçekten böyle iptal kültürü çok başını almış gidiyor yani dünyada. Yani sen normal şartlarda eğer Atatürk dizisinden rahatsız oluyor isen oturursun. Senin şehitlerinin veya işte 1915 senin gözünden anlatan bir dizi sipariş edersin vesaire falan falan. Ama dünya genelinde bu noktada işaret etmesinin ötesinde Türkiye ne kadar hakikaten çığırından çıkmış olduğumuzu gösteriyor. Şimdi kadın diyor ki bir internet haber kanalında, ağzını doldura doldura Bu Atatürk dizisi sadece Türkiye için değildi ki, bütün dünyaya Atatürk'ü tanıtacaktı. Gerçi bizim de tanımamız gerekiyor. Biz de eksik tanıyoruz filan, ama bütün dünyaya tanıtacaktınız bununla. Nasıl böyle yerel bir, yani diğer yerel içeriklere yaptığınızı buna yapabilirdik. Kardeşim, Atatürk'ü dünyaya tanıtmak gibi bir yükümlülüğü yok Disney Plus'ın ya. Yani Atatürk'ün dünyaya tanıtılması gerekiyor ise, bence gerekiyor. Atatürk ve başka birçok hikayelerimiz var bizim, çok kıymetli. Ve yani bu hikayeleri dünyaya anlatmamız gerekiyor. Dünyayı eğitmek için vesaire değil. Bunlar eğlenceli hikayeler. Ayrıca da öğreticiler, ama ya bunu senin yapman gerekiyor. Ya yapamamışsın bak. 100. yılını kutluyorsun Cumhuriyeti ve bir Atatürk filmi yapamadın. Yani burada 100. yılında Atatürk filmini yapmak Disney'e düşmüş. Utanman gerekiyor. Ya biz niye bunu bunca sene yapamadık diye utanman gerekiyor. Buradan Disney'e atarlanıyor. Sen bunu nasıl diğer yerel içeriklerle aynı şeyde tutarsın falan diye. Ve yani genel şeyde bu, yani seviyede bu. Böyle Disney'e bir atarlanma hali var. Sanki adamların böyle
Yönetimde
bir...
de bu yönetimde de var ama yani bakanlarda da var, başkanında da var, meclis başkanında da var. Onlar da öfkeleniyorlar. Niye böyle yaptın diye. Peki çözüm ne? Kardeşim nedir bunun maliyeti? Ver işte 10'sa sen 11 lirayı ver al ve Netflix'e de ki biz bunu sana veriyoruz yayınla. Yani eğer çözüm arıyorsan bir pratik çözümleri de var bu işlerin.
Ya sonuçta siyasetçileri masaya yatırmaya gerek bile yok yani. Burada bir fırsat buldular, eşelenecek işte, ve bu fırsatın üzerine eşeleniyorlar. Yani onlar bilmiyorlar mı söyledikleri lafların manası olmadı. Ama şimdi burada entelijansiya, yani medya, üniversite, kendisine kanaat önderi diyenler filan böyle yaptıkları zaman yani bunu nereye koyacağımı kestiremiyorum, bilemiyorum. Şimdi benim açımdan zaten bu yeni bir şey değil. Yani senin bir Çanakkale destanım var tırnak içinde. Bunun filmini Avustralyalılar yaptılar. Şimdi bunu daha önce söylediğimde, ama Fiyit abi biz de şöyle bir film yap. Ya, kardeşim, senin yaptığın filmi sen bile izlemedin. Yani ciddiye alınacak bir şey yapmadın. Normalde herhangi bir milletin başından Çanakkale geçmiş olsa şimdiye kadar 30 tane Çanakkale filmi olur. Çanakkale'nin içinden belli hikayeleri
Hayır,
seçip onu anlatan, yani daha önce vermişimdir misali, işte Afyon Kocatepe'de bir anıt var. Efendim işte birisi şehit düşmüş, onu yani yaralanmış, onu kucağına alıyor genç birisi. Meğer o babasıymış yaralanmış olan ve babasını hiç görmemiş. Şimdi böyle hikayelerim var. Şimdi bunun üzerinden bir film yapmış olman gerekiyordu bugüne kadar. Atatürk filmi diye bir şey var, bir laf var. Onlarca yıldır söyleniyor. Ya bak kardeşim, Napolyon filmi diye bir film yok. Napolyon'un hayatını konu alan onlarca film seyrettik biz hepimiz. Atatürk'ün de hakkında şimdiye kadar onlarca film yapılabilirdi. Yani sadece Samsun'dan çıkıp işte 1920-23 Nisan'ına kadarından bir film yapılabilirdi. Efendim işte Bulgaristan'daki aşkıyla ilgili bir film yapılabilirdi. Evliliği nasıl oldu ve işte nasıl bitti üzerinden film yapılabilirdi. Ve bütün bunların arka planında sen sayısız hikayeyi anlatabilirdin. Şimdi efendim Ermeni lobisi hata yapıyormuş. Aslında tehcir olduğu sırada Atatürk meğersem Mustafa Kemal meğersem Bulgaristan'daymış. Sonra da Çanakkale'deymiş. Bu işlerde bir dahli yokmuş. Ya yani yoktu, evet, yani bu işlerde doğrudan bir dahli yoktu. Ama sayısız bunları yapmış olan insanları ödüllendirecek sayısız faaliyetlerde bulundu sonrasında. Bulunması gerekir mi? Yani bulunmaması mı gerekirdi? Ben bilmem. Yani o günün şartlarını bilmiyorum. Ama net toplamda şunu biliyoruz. Yani bugün şimdi AKP'den ayrılıp, ya aslında AKP iyiydi ama işte kadına şiddet konusunda uygun pozisyonu almadı, ben dolayısıyla AKP'den ayrıldım diyen birileri varsa mesela, Mustafa Kemal öyle biriydi. İttihatçıydı ve politik sebeplerle İttihatçılar arasında mesafe koydu. Ve bu da onun politik dehasının, daha önce sözünü ettiğim siyasi dehasının bir göstergesidir. Eğer onu yapmamış olsaydı, zamanında o hamleyi yapmamış olsaydı, bütün bu hikayeye uluslararası destek bulması son derece zor olurdu. Ama yani bu böyle başlangıçta da zaten iddiaçlarla ayrı kulvarlardaydı filan gibi hikayeler için manasız. Yani aynı kulvardaydılar ve evet, yani sonuçta o iddiaççı ruh Mustafa Kemal'de vazgeçemediği bir şey olarak bütün iddiaçları tasfiye ettikten sonra bile yaşadı yani.
Çünkü farklı
Şimdi bunlar
tezahür ediyordu. Onda farklı tezahür ediyordu. Yol yürüyüşleri farklıydı, yoksa hedef niyet aynıydı.
Ya Enver'in yerinde Kemal olsaydı çok farklı seyretmezdi benim kanaatime göre. Parti falan yürümüyordu. Sonuçta bu normal şartlarda parti içi mücadelenin bir uzantısı olarak okunabilir gibi görünüyor bana. Öyle çok aralarında ciddi bir ideolojik fark falan yok. Zaten de İttihat Terakki dediğinin öyle ideolojik farklılıklar üzerinden ayrışacak kadar bir vakti olmadı. Yani kendisini kısa bir süre içinde imparatorluğun tepesinde buldu ve kucağında savaşlı yani yarattığı savaşları buldu. Yani orada böyle bir dakika şimdi biz şu hususta bir fikir teatisinde bulunalım falan diyecek bir vakit yok ki. Herkes gücü yettiği kadar kendi anladığı ölçekte üstüne düşeni yapmış. Bence yanlış anlamışlar birçok şeyi filan ayrı. Onlar bahsi diğer yani. Bunları eleştirecek, yargılayacak, bunları konuşup üzerine tartışıp o dönemi tarihselleştirmemiz gerekiyor idi. Yapamadık çünkü işte filmini yapamadık. Romanını yazamadık. Kemal Tahir'in yazdığı bir iki roman hariç. Bunları bizim tarihimiz olarak yani nasıl Osmanlı'yı bizim tarihimiz olarak değerlendirme kabiliyetini sergileyemediysek Osmanlı tarihi hakkında yaptığımız filmler de vay sen şucu musun bucu musuna geliyor neticede. Biz bunlarla aramıza mesafeyi koymayı başaramadık ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bu mesafeyi koymak için entelijansiyanın üzerine çok büyük görev düşüyordu. En başta da işte filmler yapmak, romanlar yazmak idi bu iş. Şarkılar bile yazılmadı, marşlar yazıldı yani sadece. Tamam, tablo bu. Ve sen bunu yapamamışsın. Bunu senin yapman gerekiyor ayrıca yani. Amerikalı'nın yapması yanlış bir şey. Yani buna utanman gerekiyor ama yapamamışsın. Şimdi vay sen bunu nasıl kaldırırsın filan geyiğin üzerinden bir tartışma yürüyor. Şimdi burada benim varmak istediğim hikaye aslında biraz farklı. Oraya gelmeden Fatih Altaylı'nın işaret ettiği hususa gelelim. Yani başımızda bir dünya lideri var ve işte senin sözünü ettiğin bir Türkiye yüzyılına girmişiz. Gümbür gümbür geliyoruz ama tam geleceğiz önümüze Ermeni lobisi taş koyuyor yani. Ya bunlarla baş edemiyoruz. Ya böyle bir hikaye anlatılıyor şu anda. Parçaları birleştiği zaman hikaye bu yani. Yani öyle her şeye kadir, her şeye gücü yeten Putin'e şunları yaptıran, filancaya bunları yaptıran dünya lideri, asrın lideri ne demeye bu Ermeni lobisini tokat manyağı yapamıyor? Yani Abdülhamit dizilerde İngiliz Büyükelçisi'ni ne biçim dövüyordu yani. O İngiliz Büyükelçisi dediğin o dönemin en büyük imparatorluğunun, dünya hakiminin büyükelçisi. Sen şimdi gariban bir Ermeni lobisinin hakkından gelemiyorsun. Nasıl bir dünya liderliği bu yani? Abdülhamit olsa da şimdi üf neler yapardı bu Ermenilere, Ermeni lobicilerine filan. Bu hikayenin saçmalığını bir biçimde bize gösterip lan bundan da dünya lideri mi olur dedirtemedi muhalefet yani. Bu sadece şimdi başımıza gelen bir şey değil. Başımızda bir dünya lideri olduğu söylenip duruyor ama hiçbir şey hakkında gelemiyoruz yani. Asıl hikaye bence benim için cazip olan hikaye başka. Şimdi Disney Plus çuvalladı. İktisadi olarak çuvalladı işte. Netflix, Pluto TV, bir şeyler çıktı. Disney Plus'ta kendisine, kendi içerik hacmine çok güvenerek işte böyle fütursuzca piyasaya girdi. Ama yani hikayenin öyle olmadığı görüldü. Neden öyle olmadı? Ben de bilmiyorum. Bana uzaktan bakıldığında, aha evet tamam şimdi Disney'e gün doğdu diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Yani Disney'in kahramanları, Disney'in envanteri o kadar iş yapmadı. Ve evet sıkıntılı bir durum mu var Disney'in? Bu hikaye bana şunu gösteriyor. Şimdi Türkiye'de Dijitürk kurulmuş. Anlattım daha önce. Geldiler bize dediler ki biz beklediğimiz sonucu alamadık. E alamazsınız dedim ben yani. Bir grupla muhatabız açık öğretimde. Dediler ki biz araştırma yaptırdık. Türkiye'de çok eğitim ihtiyacı var. Eğitim konusunda, uzaktan öğretim konusunda da siz uzmansınız. Biz bu Dijitürk'ü, bu platformu eğitim amacıyla kullanmak istiyoruz ve içeriği de sizin üretmenizi istiyoruz. Ben itiraz ettim. Araştırma talep ettim. O araştırmayı yaptık. İşte lisan öğretecek ve üniversite hazırlık. Ben bunların dijital olarak yapılamayacağını araştırmayla gösterdim. Ben bunu gösterince bana kızdılar. Sonra birileriyle üniversite sınavı için hazırlık işi yaptılar. Ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar. Batırdılar. Yürütemediler. Çünkü evet araştırmada bu görünüyordu falan falan. Neyse bu teferruat ayrı. Dijitürk bir platformdu ve Türkiye'deki ilkti. Şimdiki dijital platformlardan farklıydı. O günün teknolojisinin izin verdiği platform oydu. Şimdi ne oldu? Bak bu Dijitürk kurulurken o, bütün o tartışmalar boyunca ben şunu gördüm ki bunların ufukları Türkiye ile sınırlı. Yani Türkiye'ye dışarıdan başka bir takım platformlar girebilir. Giremiyorlar dil bariyeri yüzünden. Şimdi burada bizim dil yüzünden sahip olduğumuz bir alan var. Bu alanı biz kapatalım. Tamam mı? Oradan birileri bir şeyler yapmış kazanmış. Şimdi bunu Türkiye muadilini biz yapalım. Yani tabii Türkiye'de bütün televizyon kanalları serbest vesaire olduğu için de olmadı. Ellerine patladı ve sonuçta ben bunlara demiştim ki yani futbol yayın haklarını almanız gerekiyor. Sonuçta futbol yayın haklarını aldılar ve öyle hayatta kaldılar. Akabinde ne oldu? Desmart kuruldu ve Desmart da futbol yayın haklarına hücum etti. Dijitürk'e baş edemedi. Türk takımlarının uluslararası maçlarını alıp şimdi geçtiğimiz hafta Türk takımları Avrupa'da maçlar oynadılar. Önümüzdeki sezon anlaşılan o ki lig maçları Dijitürk'te yayınlanacak. Avrupa maçları, Türk takımlarının Avrupa maçları Eksen'de yayınlanacak. Diğer Avrupa maçları Eksen'de yayınlanacak. Fakat ön eleme turlarında Esport galiba yayınlıyor. Ve o da aboneleri başı dönmüş durumda. Daha berbatı var. Bazı takımlar iç saha maçları için Desmart'la anlaşmış durumdalar. Ve yani futbol seyircisinin kendi takımının bütün maçlarını izleyebilmesi için bir yığın kanala para ödemesi gerekiyor. Tablo bu. Şimdi kimsenin, bunların hiçbirisinin uluslararası planda bir iş yapmak filan gibi derdi yok. Uluslararası rakiplerle rekabet etmek filan gibi derdi yok. Herkesin derdi gücü burada tüketiciyi köşeye sıkıştırıp şu veya bu alanda, yani futbol bunun en elverişli olanı, köşeye sıkıştırıp tüketiciyi sağmaktan ibaret. Tamam mı? Şimdi hikaye, Türkiye'nin hikayesi asıl burada düğüm oluyor yani. Senin elinde dünyada Hollywood'dan sonra muhtemelen en yoğun içerik üreticisi dizi sektörü var. Bu dizi sektörü Türkiye'de iletişim fakülteleri açılıyor iken, konservatuvarlar açılıyor iken, bu ne iş kardeşim böyle her yerde iletişim fakültesi filan falan diyenlere kapak olacak şekilde kendi kendisini doğurdu. Yani işsiz kalan insanlar bir araya gelip bir şeyler yaptılar ve bunu uluslararası planda değerlendirdiler. Bugün dizi sektörünün asıl geliri yurt dışından gelen gelir. Yani izleniyor. Yani senin Türkiye'de ürettiğin diziler yurt dışında izleniyor. Şimdi bunları burada bir fırsat görüp buradan bir şey çıkartmaya çalışacak bir müteşebbisi yok Türkiye'nin. Sonra Disney Plus geliyor. Senin dizicilerini bilmem hangileriyle işte Gülse Birsel'le şununla bununla anlaşıyor. Sonra iş buraya geliyor. Atatürk dizisine hikayesine gelip patlıyor. Birileri Gülse Birsel'e dayılanıyor. Ya, lan sana verseler o parayı. Şey içinde bu böyle yani Barbie bebekle oynamış Barbie bebeklerini hala saklıyor olanlar Barbie bebeğe işte Oppenheimer'ın pozisyonuna çağrılsa davet edilse topukları poposuna vura vura gidecek olanlar Oppenheimer'a verip veriştiriyorlar. Şimdi burada da böyle Gülse Birsel'in yerinde olsa Disney'le o anlaşmayı yapabilmek için koluna verecek olanlar ona ya da işte şu an ona galiba dayılanıp duruyorlar. Ya kardeşim bak bunlar bu anlaşmaları yapıyor iken ortada Atatürk dizisinin bu akıbeti falan belli değildi. Yani ya nasıl akıllar bunlar ya?
Kaldı ki yani Atatürk'ü şeyine diyelim ki Ermeniler lobisi yüzünden oynatmasa bile sanatçıların orada gidip dizi yapmasının ne şeysi var, kusuru var bu işte. Sen başka yöntemler bularak bundan mücadele edeceksin.
Hayır asıl derdin yani senin elinde bu kıymetler var ve buradan birileri uluslararası bir şeyler çıkartabilecek olduklarını düşünüyorlar. Lan sen bu kıymetleri örgütleyip yani Netflix Türkiye'deki dizileri işte yayınlıyor vesaire ya da Türkiye'de dizi yaptırıyor bu insanlara. Yani diğer platformlar da benzer şeyleri yapıyorlar. Ve bunlar uluslararası platformlar. Ya bunlar senin elinde var. Bak bu içerik üretme bu içerik ve bu içerik üretme kabiliyeti senin elinde var. Bir tane müteşebbisi çıkıp da aa ben şimdi zaten uluslararası planda bu kadar izleniyor olan bu diziler var ve bu dizileri üretenler de hali hazırda üretici durumdalar da aa ben şimdi bir şey yapayım ve uluslararası planda bir rekabet edeyim diyen kimse yok. Böyle dediğim gibi bütün ufukları tüketiciyi ketenpereye getirmek olan yani zamanında otomobil endüstrisinde olay böyle değil miydi yani işte. Bizi ketenpereye getirip dolandırmaktan başka vizyonu olmayan müteşebbislerimiz var. Bunun yarattığı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani Yıllar önce Güven Morça işte bu topraklardan dünya markası çıkar mı diye bir kitap yazdıydı. Tefe koydulardı. Yani anlatmaya çalışmıştım. Bak kardeşim, bunun zemini var ve çıkartılması gerekiyor. Yani böyle bir laf edeni, doğduğuna pişman eden abuk sabuk bir sermaye sınıfımız ve abuk sabuk bir entelijansiyamız var. Bu nasıl olur diye kafa yoran kimse yok. Sonra geldiğimiz hal bu. Birisi Atatürk filmi yapacak da, parasını koyacak, Atatürk filmi yapacak da
dünya Atatürk'ü
biz de seyredeceğiz, bir Atatürk filmi seyredeceğiz yani. Çok acıklı bir halimiz var ve bu acıklı hal, bu tırnak içinde elitlerin ahmaklığı, yetersizliği, kifayetsizliği yüzünden oluyor. Ama orada dandik dündik sıradan insanlar suçlu, sorumlu. Hep böyle oluyor yani. Bu suç dağılımı nedense hep yani Barbie seyretselerdi şey yerine daha da onlara yüklenecektik. Gerçi tabii ki Barbie seyredenler o suçladığımız insanlar Türkiye'de de, Oppenheimer seyredenler bu elitler, seçkinler yani. Onlar çok ciddi insanlar oldukları için işte bu ciddi insanların yaptıkları iş bu yani. Şimdi hikayenin bir başka tarafı birdenbire böyle yine işte Enver'in de ölüm yıl dönümüydü galiba. Onun üzerinden böyle içeriden bir Ermeni dövme, bak oh size ne güzel yaptık falan geyikleri de parladı bu vesileyle. Böyle tuhaf bir milliyetçiliği, tuhaf bir milliyetçileri var yani Türkiye'nin. Kendilerine milliyetçi diyen ve işte ne yani? Yani milliyetçidir nedir? Yani Türklük, Türk olmakla gurur. Kardeşim, Türk olmak dediğiniz şey sizin kafanızda anladığım kadarıyla Ermeni dövmek, Kürt dövmek, Rum dövmek, Arap dövmek, bundan ibaret yani. Yani yoksa mesela Atatürk dizisi yapmak veya Atatürk dizisi yapıp bütün dünyanın izleyeceği bir dizi yapmak gibi bir iddianız yok. Yani Ermenileri kesmiş olan Enver'i anmak ve işte adını oğlunuza koymak gibi, bundan ibaret dandik bir milliyetçiliğiniz var. Yani milliyetçiliği bu kadar olan, milliyetçisi bu kadar olan toplumda, yani milliyetçilik adına söz alanların ufku bu olan bir toplumda toplumu suçlamanın haklı bir zemini olmadığını iddia ediyorum. Düşünüp duruyorum kendi hesabıma. Yani önce bir kendinize şekil düzen verin kardeşim. Milliyetçisi, milliyetçiliğin hakkını versin. Sosyalisti, sosyalistliğin hakkını versin. Barbie bebek hakkında konuşurken kapitalizmin oyunu vesaire geyiklerini araya serpiştirip manasız manasız laflar etmesin. Liberali, ha ben şimdi burada bu dizi sektörünün üretimlerinden, bu potansiyelden nasıl uluslararası bir rekabet faydası, fırsatı çıkarırım diye kafa yorsun. Yani ki ulusalcısı nasıl Atatürk filmi yaparım diye kafa yoruyoruz. Ondan sonra eğer olmazsa o zaman topluma rücu edelim. Hep beraber sövelim yani. Ulan sizin kültürünüz yüzünden falan diye bağıralım, çağıralım yani. Yani hiçbiriniz üstünüze düşeni yapmıyorsunuz. Sığ sığ geyiklerle ortalığı pislik duruyorsunuz. Ondan sonra neyse. Dönüp dönüp aynı yere geliyorum gördüğün gibi. Nereden tutarsan, nereden başlarsan başla ben aynı yere geliyorum. Çünkü ben memlekette kimi tutarsa elimde kalıyor. Ben dahil yani.
Evet, istersen yavaş yavaş bitirelim.
Hay hay. Yani benim bu Disney Plus rezaleti hakkında söyleyeyim. Mesela Disney Plus üyeliğini iptal ettin mi?
Ben üye değildim zaten ama bir diğer kampanya başlatmışlar öyle. Bir boykot edelim falan gibi.
Portakal keserek Hollanda düşmanlığı yapıp işte evet. One Minute deyip İsrail düşmanlığı yapıp ama aslında tek derdi gücü Ermeni, Kürt, Rum, Arap dövmek olan bir rezil bir ruh var ortada. Sonra toplumda olay şöyle gerçekleşiyor. Yani evet, burada neyi görüyoruz? Aşağılanıyoruz. Yani orada bir Ermeni lobisi Atatürk dizisini engelleyebiliyor ve biz aşağılanıyoruz. Yani bizi kimse, yani Disney Plus karar vericileri oradaki işte bir 3-5 Ermeninin etkisinde kalabiliyor. Bizim iddiamız bu yani. Ama biz burada 85 milyon Türk ve işte kendilerine liderlik ediyor olduğumuz Müslüman ve Türk camia vesaire falan, o 3-5 Ermeni kadar etmiyoruz. Bu şimdi bizde ne yaratıyor? Aşağılanma duygusu yaratıyor. Aşağılanıyoruz yani. E şimdi bu aşağılanmaya karşı Erdoğan çıkıyor da one minute diyor. Yani herkes biliyor ki bunun bir manası yok ama hiç kimse biri diyor yani. Sen şimdi çıkıyorsun diyorsun ki sen nasıl yayınlamazsın Atatürk dizisini dediğin zaman Erdoğan seni döver. Yani toplumun bunda bir günahı yok ki. Yani herif hiç bize dayılanıyor. Sen yalvarıyorsun.
Burada bitirelim. Peki. Daha fazla bir şey dememize gerek yok. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Bu hafta filmler üzerinden konuştuk ve değerlendirme yaptık platformlar üzerinden. Haftaya Çarşamba günü Afrika'yı konuşalım istiyoruz mühim şeylerde. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Desteğiniz için, ilginiz için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.